Ayrım 6.
Giderken hazineden hemen hemen kendine ait eşyalar dışında hiçbir şey almadı. Son anda yolda okumak için istediği Kur'an-ı Kerim'in altın bir mahfaza içinde olduğunu öğrenince, Roma'dan altın mahfazayı Beytül Mal'e yani hazineye ait olduğu için İstanbul'a geri iade etti. Ne Türkçe. Dipnot. Abdurrahman Dilipak Cumhuriyet'e giden yol sayfa 117. Vahidettin Roma'ya gitmedi ki mahfazayı oradan geri yollasın. T.M. Göztepe ise Hazreti Osman'ın yazdığı söylenen tarihi ve kıymetli bir Kur'an'ı yanında alıkoyduğunu ve Hicaz Kralı Hüseyin'e hediye ettiğini ileri sürüyor. Vahdettin Gurbet Cehennemi'nde sayfa 171. Vahidettin'le birlikte İstanbul'dan ayrılan Tütüncübaşı Şükrü ise ikisini de tekzip ediyor. Bu meşhur ve çok kıymetli kitabı nasılsa yanına alıp getirmeyi akıl edememiş ve buna ömrünün sonuna kadar yanmıştı. Hazreti Osman'ın bizzat eliyle yazdığı katı şekilde ifade edilen bu Kur'an-ı Kerim'i İstanbul'dan hareketimizden bir ay kadar evvel Topkapı Sarayı'ndan getirtmiş, odasında yanında alıkoymuştu. Fevkalade nefis cildi bile nadide taşlar, değerli elmaslarla süslü olan bu kitaba 50 bin altın biçiliyordu. Biz hünkârın bunu mutlaka cebine koyduğunu sanıyorduk. Meğer geri vermiş. Yakın tarihimiz 3. cilt sayfa 388. Kısacası uydurup uydurup yazıyorlar. Bari birbirlerinin kitaplarını bir zahmet okuyup da ağız birliği etseler. Vahidettin tamamen padişaha ait olan hazineyi hassadan bir kuruş almadığı gibi, baba yadigarı elmaslı bir sorguç ile altın bir çekmeceyi makbuz karşılığı bırakarak gitmiştir. Milyonları bile götürmesi işten değilken bugünün parasıyla 50 bin lira para ile gitmiştir. Dipnot. Vehbi Vakkasoğlu bu vatanı terk edenler sayfa 51. Yazar hazineyi hassa ile hazineyi Hümayun'u birbirine karıştırıyor. Ayrıca bugünün parasıyla 50 bin lira ne demek acaba? Vahidettin Han Malaya zırhlısına binerken eşsiz devlet hazinesinden bir kıl dahi almamak soyluğunu göstermişti. Halbuki Napolyon kaçarken yanındaki sandıklarda saray hazinesinden çaldığı 4,5 milyon altın vardı. Ne Nazif Tepedelenlioğlu, Yeni İstiklal Gazetesi 30-11-1966. Görülüyor ki İsmail Ağabey Danişment hazineyi Hümayun'daki her şeyi padişahın babadan kalma kişisel malı olarak anlatıyor ve buna uygun sonuçlar çıkarıyor. Öteki yazarlar da bu ifadeye kapılıp coşmuşlar. Oysa İsmail Hakkı Danişmend'in ifadesinin de bu yazarların gittikçe köpürterek yazdıkları yazılarında Osmanlı devlet düzeni ve töresiyle zerre kadar ilgisi yoktur. Neden mi? Çünkü Osmanlı devletinde iki hazine vardı. Biri devlet hazinesi demek olan hazineyi birun yani dış hazine. Öteki ise İHA Danişmend'in ve öteki Vahidettinci yazarların söz konusu ettikleri hazineyi enderun yani iç hazine, saltanat hazinesi. Saltanat hazinesinde emanat-ı mübareke ile Yavuz Selim'den beri sıkı bir kayıt altına alınmış olan değerli eşyalar, savaş ganimetleri, padişahlara gelen armağanlar, padişah yadigarları ve benzerleri vardır. Eskiden parada bulunurmuş. Bu hazine İH Danişmend'in ve izleyicilerin iddia ettikleri gibi padişaha değil, saltanat makamına aittir. Bir padişahın bu hazineyi dilediği gibi kullanma yetkisi yoktur. Tarihçi Ubucini diyor ki, bu hazine kayıtsız şartsız milletin malıdır. Hüküm süren sultan bu hazinenin sadece mutemedidir, yani güvenilir koruyucusudur. Dipnot, Türkiye 1850, çeviren C. Karaağaç'tı, 2. cilt, sayfa 281. Padişah bazı eşyayı ancak geçici olarak ve makbuz karşılığı saraya aldırabilir. Dipnot, saltanata ait mülklerin çiftlik, arazi, maden ve benzerleri de ancak gelirinden yararlanabilir. Hiçbirinin mülkiyeti yeni padişaha geçmediği için bu mülkleri satmak bir yana, bir hayır kurumuna dahi hibe edemez. Sultan Reşat'ın baş yaveri Hurşit Paşa anılarında diyor ki, Topkapı Sarayı hazinesi padişahtan padişaha geçen, fakat padişahın tasarruf yani kullanım hakkı bulunmayan bir müze gibidir. Hayat Tarih Mecmuası 1965'e 5, sayfa 62. Sultan Reşat'ın başkatibi de aynı gerçeği şöyle yazmış. Hazine-i Hümayun eşyası saltanatın malı olup hünkârların şahsi tasarrufu dairesinden hariç kullanım alanının dışında kaldığı için. Halit Ziya Uşaklıgil 1. cilt sayfa 157-180-183. Kısacası bu hazine her padişahın dilediği gibi kullanılabileceği bir baba mirası değil, saltanata ait bir müze hazinedir. Her şey kayda geçer. Hazine odalarına giriş çıkış bile çok ayrıntılı kurallara bağlanmıştır. Kapı yüzlerce yıllık töre gereği Yavuz Sultan Selim'in mührüyle mühürlenir. Dipnot. para darlığı yüzünden tanzimattan önce padişah ile hükümetin ortak kararıyla bazı avaninin yani değerli kapkaçağın iç hazineden çıkarılıp darphaneye gönderildiği, kayıtlara gerekli özenin gösterilmediği dönemler olduğu da anlaşılıyor. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı sayfa 322, Tahsin Öz Hazine-i Hümayun sayfa 902, Resimli Tarih Mecmuası Ağustos 1951. Öyle olmasa bu görkemli hazineden geriye bir efsane kalırdı. Oysa son zamanlardaki en müsrif padişahlar bile içten ve dıştan borç almış ama bu hazinedeki değerlere el uzatmamışlardır. Bu değişmez töre sayesindedir ki 500 yıllık Hazine-i Hümayun Topkapı Sarayı'nda duruyor. Dipnot M.Z. Pakal'ın Osmanlı Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. Hazine-i Hümayun, Hazine-i Hassa, Cebi Hümayun maddeleri M. Sertoğlu, Resimli Osmanlı Tarihi Ansiklopedisi 1. cilt sayfa 137. İH Uzun Çarşılı Osmanlı Devleti'nin Saray Teşkilatı sayfa 315-335. Ayrıca Halit Ziya Uşaklıgil 2. cilt sayfa 68 ve diğerleri. Ali Seydi Bey Teşkilat ve Teşrifatımız sayfa 125. Bu yüzden Vahidettin'in geçici olarak yanında bulunan ve Hazine-i Hümayun'a ait olan altın çekmeceyi, kıyametnameyi, Kur'an mahfazasını geri vermesi doğal bir olaydır. Bozulmaz töre gereğidir. Durum bu iken hazineye dokunmamış, babasının elmaslı sorgucunu almamış, istese bütün Hazine-i Hümayun'u beraberinde götürebilirdi, milyonları bile götürmesi işten değildi gibi dayanaksız ve yavan cümleler hem Osmanlı gerçeğine hem Vahidettin'e saygısızlıktır. Vahidettin 500 yıllık saltanat ve devlet töresinin cahili mi ki bunlar hesabını kimseye vermekle mükellef olmadığımız şahsi malımızdır demiş olsun. Besbelli ki Refi Cevat Ulunay uyduruyor, ötekiler de gözü kapalı inanıyor. Peki Vahidettin istese söz konusu nesneleri birlikte götüremez miydi? Ka Mısıroğlu'nun iddia ettiği gibi koca hazinenin tümünü değilse de yükte hafif pahada ağır bazı şeyleri pekala götürebilirdi. Dipnot, Refi Cevat Ulunay'ın anlattığına inanırsanız Vahidettin'in yakın çevresi bu işe çoktan teşnedir. Göztepe'nin verdiği bilgi doğru ise gider ayak Topkapı Sarayı muhafızına tayin edilen Vahidettin'in kayınbiraderi Zeki ve bazı kafadarları da mukaddes emanetleri birlikte götürmesi için Vahidettin'e hayli baskı yaparlar. Güya işgal kuvvetleri zabıta komutanı Albay Maxivel gibi bir destekçi de bulmuşlar. Vahdettin Gurbet Cehenneminde sayfa 15. Ama o zaman ona da Napolyon gibi hırsız denilirdi. Vahidettin anlaşılan aile içi para ilişkilerinde zayıf ama töreye karşı dikkatli. Dipnot, Kamsıroğlu şu bilgiyi veriyor. Sultan Vahdettin'in vatandan ayrılışından sonra hazine dairesinde yapılan tespitler her şeyin yerli yerinde olduğunu göstermiştir. Buna dair o zaman tutulan zabıt tutanak Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde 35 numarada kayıtlı İlmi Haber ve Kuyudat-ı Saire defterinde mahfuzdur. Son Mücahitler sayfa 90. Zaten hazineyi Hümayun'dan bir şeyler alıp götürmesi de gereksizdi. Çünkü ihtiyacı yoktu, çok zengindi. Ağabeyi Sultan Reşit'in aylık ödeneği 20 bin altındır. Dipnot Halit Ziya Uşaklıgil 1. cilt sayfa 91 ve 92. Ayrıca yıllık belli bin lira olan ziyafet ve seyahat ödeneği sayfa 92. Sarayların tamiri de devlete ait. Hurşit Paşa Hayat Tarih 1965 3. sayı sayfa 27. Buna ek olarak saltanat mülklerinden gelen gelirler de vardır. Dipnot, Abdülhamit'in bu tür gelirlerden aldığı para yılda 500 bin altın idi. Profesör Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Cilt 8 sayfa 449. Halit Ziya Uşaklıgil özetle şöyle diyor. Sultan Reşat'a verilen aylık ödenek ve bu mülklerden gelen gelirler birleşince pek müreffeh ve pek muntazam bir saray hayatına yetti. Saray ve Ötesi sayfa 181. Tabii Vahidettin'e de aynı ödenek verilmiştir. Ancak ödenek ve mülklerle ilgili işlemleri yapan Hazine-i Hassa Genel Müdürlüğü'nün kayıtları yayımlanmadığı için mütarekeden sonra saltanat mülklerinden gelir gelip gelmediğini, gelmişse miktarını bilmiyoruz. Bu gelir yok saysak bile Vahidettin'in aylık ödeneği bugünün 1995 Temmuz parasıyla bir reşat altını eşit 4 milyon lira, en azından 80 milyar lira tutuyor. 1918 Temmuz'undan 1922 yılı Kasım ayına kadar 51 ay tahtta kaldığına göre devletten toplam 1 milyon 20 bin altın yaklaşık 4 trilyon lira ödenek almış demektir. İstanbul'dan ne kadar parayla ayrıldı? Bu konudaki iddialar çeşitli. Kızı Sabiha Sultan yanında kağıt para 50 bin lira. Dipnot Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. cilt sayfa 443. Refik Cevat Ulunay 20 bin altın. Dipnot 2. Musahip Masar Ağa'nın verdiği bilgiye dayanarak Tercüman Gazetesi 18-11-1969. TM Göztepe 35 bin İngiliz lirası aldığını ileri sürüyorlar. Dipnot Vahdettin Gurbet Cehennemi'nde sayfa 100. Samiha Ayverdi küçük bir cep harçlığı ile ayrıldığını yazıyor. Türk tarihinde Osmanlı asırları 3. cilt sayfa 195 Damla Yayınlar İstanbul 1976. Tütüncübaşı Şükrü ise Vahidettin'in yanında 3 bin altın, bir İngiliz bankasındaki hesabında da 20 bin altın bulunduğunu açıklamaktadır. Dipnot, yakın tarihimiz 3. cilt sayfa 388. Bankada hesabı olduğunu Kaan Mısıroğlu da kabul ediyor fakat miktarı hakkında haklı olarak herhangi bir tahminde bulunmuyor. Hilafet sayfa 217 ve diğerleri. Osmanoğulların dramı sayfa 203. TM Göztepe San Remo'dayken kız kardeşi Mediha Sultan'dan 8 bin İngiliz lirası, Hicaz Kralı'ndan 3 bin altın destek gördüğünü iddia ediyor. Vahdettin Gurbet Cehennemi'nde sayfa 171-157. 25 Kasım 1922 günlü Chronicle Ajansı'nın haberine göre Sultan Vahidettin Osmanlı Bankası'na 75 bin lira yatırmış, bankadaki mücevherlerine karşılık da 50 bin lira almış. Ayrılmadan önce Malta fakirlerine sarf edilmek üzere genel valiye 100 İngiliz lirası hibe etmiş. Kendisine hizmet etmiş olanları da nadide seçkin hediyeler dağıtmış. O. Öndeş Vahidettin Malta'da hayat tarihi sayfa 37, 1971 Mart. Biri ötekini tutmayan ifadeler, çoğu da inandırıcı değil. San Remo'daki villada yaşayan 40 kişinin yiyip içmesi, 40 odalı köşkün kirası, 25 kişilik hizmetli kadrosunun aylığı, Yaver Zeki'nin lükse ve kumara harcadıkları, Vahidettin'in bazı maceracılara yardım için verdiği paralar, 50 bin lira kağıt para ya da küçük bir cep harçlığı ile karşılanamaz. Refik Cevat Ulunay 20 bin altın diyor ki 152 kilo eder. Dipnot 7.2 gram çarpı 20 bin eşittir 144 bin gram ya da 144 kilo. Doktor Reşat Paşa tarafından taşındığı ve Sultan Vahidettin'in bütün nakdi servetini, parasını ihtiva ettiği söylenen bir el çantasına 144 kilo altın sığar mı? 147 Vahdettin Gurbet Cehennemi'nde sayfa 100. 152 kilo ağırlığı bir el çantası ve bir kişi taşıyabilir mi? Bu tür hesapsız iddialara ileride de tanık olacağız. Yanına aldığı paranın miktarı hakkında Vahidettin bir açıklama yapmamıştır. Dipnot. İngiliz belgelerine göre İngiltere Dışişleri Bakanlığı Malta'da bulunduğu sırada Vahidettin'in servetini araştırmış, bir İngiliz bankasına 20 bin İngiliz lirası kadar bir serveti bulunduğunu tespit etmişti. Ancak bu para değil, mücevher cinsinden bir servetti. Ayrıca Fransız bankalarında da parası olduğu anlaşıldı ve bir süre sonra harcamasına izin verildi. Bilal N. Şimşir, Vahdettin'in Kaçışı ve Sonu, 28 ve 29 Kasım 1973 Cumhuriyet Gazetesi. Lord Kinross dayanak göstermeden şöyle yazıyor. İngiliz elçiliği sultanın paralarıyla değerlerinin dışarıya gönderilmesine aracılık etmişti. Böylece yaşamasına bol bol yetecek parası vardı. Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, sayfa 540. Tütüncübaşı Şükrü Bey'in verdiği oldukça makul bilgiyi esas alırsak, Vahidettin'in yanında ve hesabında 23 bin altın bulunuyor. Bu bile bugünün 1995 parasıyla 92 milyar lira eder. Buna Mediha Sultan ile Kral Hüseyin'in ileride ayrıntısını göreceğimiz desteklerini de eklersek, Vahidettin'in kullandığı gurbet parası 140 milyarı geçiyor. Zaten buna yakın bir parası olmasa o tantanalı sürgün hayatı yaşanamazdı. Ama bu kadar para 3,5 yılda nasıl bitti? Bunun cevabını San Remo'da yaşanan gösterişli hayatı görünce bulacağız. Vahidettin'in cesareti bu bölümün 9. paragrafında, Kurtuluş Savaşı ile ilişkisi ise 3. bölümde ele alınacak. 3. Saltanatın kaldırılması ve Vahidettin'in hain ilan edilmesi. 30 Ekim 1922 Pazartesi günü TBMM'de son Sadrazam Tevfik Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'ya özel meclis başkanlığına resmi olarak yazdığı iki yazı genel görüşme konusu olur. O gün konuşan milletvekillerinin efendi ve hoca diye anılacak olanlar din bilginleridir. Vahidettin saltanat ve İstanbul hükümetleri hakkındaki kanı ve düşüncelerini özetle ve sadeleştirerek aktaracağım. Rasih Hoca Kaplan, Antalya. O tahtta oturan kimsenin, yani Vahdettin, cani olduğunu bilemiyorduk. Evet, canidir. Çünkü bunca kıyım yapan Yunan ordusu kendini yıllarca halife ordusu diye tanıttı. Düşman bu propagandayı yaparken o bir beyanname ile olsun Yunan ordusu neden halife ordusu oluyormuş demek cesaretini gösteremedi. İslam alemi kör değil, durumu görmüş, temsilcilerini İstanbul'a değil Ankara'ya göndermiştir. Milletin aleyhinde hareket eden bu kişiler haindir. Birinci dönem zabıt ceridesi, 24. cilt sayfa 272. Dipnot. Ankara'da Afganistan, Azerbaycan ve İran büyükelçilikleri Buhara temsilciliği vardır. Hüseyin Avni Ulaş, Erzurum. Türkiye halkı geçmişteki sisteme isyan etmiştir. Tevfik Paşa makamı hilafetten bahsediyor. Makamı hilafet nerede? Vahidettin bacağı kırılsaydı da saltanat şurasında Sevr Anlaşması kabul ettiği için ayağa kalkmasaydı. Tevfik Paşa Ankara ile Bab-ı Ali arasında hakiki bir ikilik yoktur diyor. Evet, yalnız Bolu hadisesi, isyanı, Konya hadisesi vardır. Gülmeler, Yozgat hadiseleri sesleri. Sevr'i imza eden Bab-ı Ali değil mi? Tevfik Paşa sadrazam sıfatını kullanmak için hangi mühürü kullanıyor? O mühürü kimden almıştır? Vahidettin'den sesleri. O mühür benim memleketimin malikane gibi zorla gasp edilmesi sonucu kullanılan cinayet mühürüdür. O mühür milletin idam kararını mühürledi. Sevr Anlaşması'nın üzerinde duruyor. Hilafet perdesi altında saltanat cinayetlerine kadar kapı açmalarına, memleketi alt üst edecek bir hale düşürecek yasa dışı sıfatlar takınmalarına TBMM hiçbir zaman fırsat vermeyecektir. Adı geçen eser sayfa 274-275. Rıza Nur, Sinop. Türk milleti 3 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplayarak kararını vermiştir. Hakimiyet milletindir. O halde Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, yerine genç ve milli bir Türkiye Devleti kurulmuştur. Ve bütün hakimiyet ondadır. Adı geçen eser sayfa 278. Kazım Karabekir Paşa, Edirne. Kötü ruhlar, aslı ervah-ı habise gibi karşımıza çıkan bu adamlar İstiklal Savaşı'nın başlangıcında doğudaki en uzak köşelere kadar fesat ellerini salmasalardı, hatta benim birliklerimin karargahımın içine kadar Ferit Paşa melunu zehirli mektuplar göndermemiş olsaydı, bu şerefli günlere 2 yıl önce kavuşurduk. Bunlar idrakten, vicdandan yoksun bir takım insanlar. TBMM'nin kesin emriyle ve ilk fırsatta İstiklal Mahkemesi ile bu adamlara gereken işlemi yapalım. Tevfik Paşa eğer Bab-ı Ali Barış Konferansı'na gitmezse bunun İslam aleminde büyük etki yapacağını yazıyor. Genel savaşta cihat ilan edilmiş iken kendi şahsım adına ve kumandan olarak söylüyorum. Gerek Çanakkale'de gerek Irak'ta sürekli İslam askerleriyle savaşmak zorunda kaldım. Halbuki bugün İstiklal Muharebesini yaparken ve İstanbul aleyhimize bir cihat fetvası çıkarmış iken Doğu'da İslam ellerini bize Anadolu milletine uzatmış ve İstanbul hükümetini lanetlemiştir. Bütün şehitlerimiz, bütün gazilerimiz, ayakları bacakları kopmuş kardeşlerimiz bu adamları lanetliyorlar. Adı geçen eser sayfa 280. Dipnot. Kazım Karabekir diyor ki, Mustafa Kemal Paşa Vahidettin'in halife olarak kalmasını istiyordu. Sebep olarak da suçlu olduğundan sözümüzden çıkmayacağını, eğer Mecid halife olursa bize zorluk çıkarabileceğini ileri sürüyordu. Buna karşı benim mütalaam şu idi, millete bağlı haydut diyen, bizi asi diye fetva çıkararak idama mahkum eden ve düşmanlarımızla birleşerek milli hükümetimize karşı halife ordusu gönderen bu adamı tutmak, millete karşı olduğu kadar tarihe karşı da bizi küçük düşürür. Yeni halifenin kıyafet ve vazifelerini tespit etmekle ona bir hat çizebiliriz. Fevzi Paşa da benim mütalaamı kabul etmekle kararımız, padişahlığın lağvı ve hilafetin Ali Osman'da kalması ve halife olarak Mecid Efendi'nin getirilmesi. Uğur Mumcu, Kazım Karabekir anlatıyor, sayfa 53. Hacı İlyas Sami Efendi, Muş. İslam'ın hayatına, bütün İslam muhitinin mukaddesatına kayıtsız kalan Vahidettin'e biat ettiği için sağ elime nefretle bakıyorum. Müthiş bir esirlik çemberi altında olduğu için bu padişahın böyle haince hareket ettiğini sanacak arkadaşlar bulunur. Bu hareket esirliğin gereği değil, kişiliğinin sonucudur. Bir an önce zavallı mabetlerimizi, mescitlerimizi, milletimizi şu alçağın, aslı leimin adıyla kirletmemek için buna bir son verelim. Adı geçen eser sayfa 281-282. Müfit Efendi, Kurutluoğlu, Kırşehir. İstanbul'dakiler bizi onlara karşı isyan etmiş olarak ilan ettiler. İsyan etmedik, hakkımızı istiyorduk. Gasp edilen hakkımızı geri almak ve yaşamaya layık bir millet olduğumuzu dünyaya ispat etmek için toplandık. İslam kardeşlerimizi bize karşı silah kullansınlar diye kandıranlar, İstanbul'da oturan bir küçük zümredir. Kendilerine verilecek cevap vatana ihanet suçu işlediklerini bildirmektir. Adı geçen eser sayfa 284-285. Ali Fuat Paşa, Cebesoy, Ankara. Hala İstanbul entrikası son bulmuyor. Bence düşmanların da sonuncusu Vahidettin bugün halledilmelidir. Adı geçen eser sayfa 286. Nusret Efendi, Erzurum. Bab-ı Ali ve saray ölmüştür. Bravo, yaşa sesleri. Önce bu kişiyi tahtından indirelim. Adı geçen eser sayfa 289. Dipnot, Nusret Efendi uzun konuşmasında hilafetin gereksiz olduğundan da söz etmiştir. 1911'de Süleyman Nazif de hilafet aleyhinde şöyle yazmıştır. Hilafet bizim için daima bir bar yani yük olmuş ve 4 asırdan beri şevketi milliyemizi yani milli büyüklüğümüzü kemirmekle tegaddi edip yani gıgalanıp durmuştur. Resimli Tarih Mecmuası Ocak 1956 sayfa 44. Babanzade İ. Hakkı Bey de Meclis-i Mebusan'da şöyle demiş. Hilafet bir bergüzar-ı tarihtir, yani tarihi bir hatıradır. A.F. Türk geldi sayfa 269. Rıza Tevfik de anılarında bir konferansında hilafetin çoktan çürümüş ve taaffün etmiş, yani kokmuş bir laşe olduğunu söylemiş olduğunu açıklıyor. Sayfa 407. Kısacası hilafet aleyhindeki akım yeni değildir ama Kurtuluş Savaşı sırasında fetvalar, kuvayi inzibatiye, isyanlar, idam kararları, türlü dinsel içerikli bildiriler, açıklamalar, kışkırtmalar ve benzerleri sebebiyle bu akım çok güçlenecektir. TBMM o gün bu görüşmelerin ışığında padişah ve İstanbul hükümeti hakkında kovuşturma yapılmasına da karar verecektir. 306 sayılı karar sayfa 294. Diyarbakır Milletvekili Hacı Şükrü Efendi, İstanbul hükümetinin ve Vahidettin'in besmele ile taşlanmasını önerir. Aralarında H. Avni ve Ziya Hurşit'in de bulunduğu 14 kişi de İstanbul hükümetinin milli varlığın ruh ve manasına aykırı olan yazısına cevap bile verilmemesini ister. Sayfa 291-292. Saltanatın kaldırılması hakkında Rıza Nur'un yazdığı önerinin gerekçesinde Kurtuluş Savaşı'nın kısa bir özeti yapılıyor. Bir bölümünü sadeleştirerek aktarıyorum. Birkaç yüzyıldır saray ve bab-ı âlinin yani hükümetin bilgisizliği ve akılsızlığı yüzünden devlet, büyük felaketler içinde korkunç biçimde çalkandıktan sonra sonunda tarihe karışmış bulunduğu bir anda Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve gerçek sahibi olan Türk milleti, Anadolu'da hem dış düşmanlarına karşı ayaklanmış ve hem de o düşmanlarla birleşip millet aleyhine harekete gelmiş olan saray ve bab-ı âliye karşı mücadeleye atılarak, Türkiye'de Büyük Millet Meclisi ve onun hükümet ve ordularını oluşturarak, dış düşmanlar, saray ve Baba Ali ile fiilen ve silahla ve bilinen çetin zorluklar ve acı yoksunluklar içinde savaşıma girişmiş ve bugünkü kurtuluş gününe ulaşmıştır. Türk milleti saray ve Baba Ali'nin hainliğini gördüğü zaman bir anayasa çıkararak onun birinci maddesiyle egemenliği padişahtan alıp doğrudan millete vermiştir. Hal böyleyken İstanbul'da düşmanlarıyla işbirliği yapmış olanların hala saltanat ve Osmanlı ailesinin haklarından söz etmelerini görmekle şaşkınlığa uğramış bulunuyoruz. Adı geçen eser sayfa 313. Saltanatın kaldırılması hakkındaki iki maddelik karar 1-2 Kasım 1922 gecesi kesinleşir. Karar sayısı 308. Karara sadece bir milletvekili muhalif kalmıştır. Adı geçen eser sayfa 315. Dipnot, karşı oyun sahibi Ziya Hurşit'tir, Lazistan. Tutanağın 312. ve 315. sayfaları incelenirse, Ziya Hurşit'in de karara karşı olmadığı, kendisine söz verilmediği için muhalif kaldığı anlaşılır. Karşı olsa önerinin karma komisyonu havalesi için çabalamaz, bu konudaki önergeyi de imzalamazdı.